Dolayısıyla adımız da
yemek
olduğu
yemek
için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Her zaman olduğu gibi kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Baykal Alavat var ve spikeriniz ben Nilgündür. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. 15.55'e dek bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 460 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizlere ve ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızı yine biliyorsunuz zaten. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere oralardan da ulaşmanız, iletişime geçmeniz mümkün. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Bitmedi, bitemez aşkımız.
Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Atama Başkanı Sayın Mustafa Oğuz Mucurluoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, 10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler 156 ülkede özel bir hafta olarak kutlanıyor. Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Ülkemizde de böyle 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası olarak düzenlenen haftada engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek açısından biraz daha önem kazanıyor galiba, değil mi?
Tabii ki son derece önemli. Hem de bu hakları duyurabildiğimiz en değer günlerden bazıları. Bir de 3 aralığımız var. Fakat biz engelliler olarak sadece haftada ve günde sıkıntılarımızın öne çıkartılıp haklısınız, haklısınız denmesi değil. Bu günlerin dışında da bu sorunların çözümlenmiş şekilde hayatın içinde var olmayı istiyoruz. Yani daha da betimlememi kuvvetlendirecek olursak haklı olmak istemiyoruz.
Evet. Peki bu hafta dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler nelerdi? Neler yapıldı?
Şimdi bunları bütün dinleyiciler biliyor, bütün herkes biliyor. Çeşitli yemekler oldu, tekerlekli sandalyeler dağıtıldı. İşte hadi dediler, hep beraber pikniğe gidiyoruz. Yani aslında engeller haftası kutlanılması gereken bir hafta değil. Hı-hı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü bizim birçok sorunumuz var, birçok sıkıntılarımız var. Hala gerçekleşmemiş ve artık klişe haline gelen erişim sorunumuz var. Ki erişimi kullanırken sadece ulaşım anlamında değil, sanattan alışverişe, sağlıktan eğitime, her şeyi kastediyorum. Bu erişim noktasında bizlerin daha gündemde olduğu bu haftalarda daha fazla dillendiriliyor, daha fazla kararlar alınıyor. Fakat biz kararların uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü istiyoruz.
Hı hı. Peki şimdiye kadar hiç yapılmış mı bu tür kontroller? Ne kadar uygulandığı konusunda?
Şimdi bizim 2005'te uygulanmasını karara bağlanan bir şeyimiz vardı. Erişimlerin bütün hepsi yok olacak diye. Bunun bittiği tarihte kurumların henüz buna yetişemediklerini nedeniyle 3 yıl ötelenerek ertelendi. Fakat o sürenin sonu da geldi ve o sürenin sonunda hala biz o taahhüt edilen, yaklaşık 10-15 yıldır beklediğimiz, artık sorunsuz Türkiye engelliler, hı hı, adına engelsiz bir yaşam koşuluna henüz vakıf değiliz.
Evet, aslında günlük yaşamda cadde ve sokaklarda çok fazla engelli kişiyle karşılaşılmamasının nedeni dış mekanlarda yaşanılan, aynen, güçlükler,
aynen,
değil mi?
Aynen öyle. Hatta bunun için yine dernek üyelerimizden bir kardeşimiz var. Derneğe bile gelmekte son derece güçlük çekiyor. Oturur vaziyette bir tekerlekli sandalye, yatar vaziyette bir tekerlekli sandalye kullanımı söz konusu onun. Ve tabii ki yaşı da oldukça ileride bir kardeşimiz. İndirilip bindirilmesi, evinin yukarıda katta olması, aşağılması ve annesinin de yaşının çok ileride olması nedeniyle sürekli evde olan bir kardeşimiz var mesela. İşte bunların topluma kazandırılması gerektiği gibi klişe bir söz de olsa başka tanım yapılamayacağı için, evet, böyle ifadelendirebiliyoruz.
Toplumla iç içe yaşamaları açısından, evet, düzenlemeler şart, evet, diyorsunuz. Şimdi engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil tabii ki.
Değil.
Ailelerinin, çevrelerinin, toplumun da ortak sorunu aslında ama tabii biz ki yeterince bunun bilincinde değiliz galiba.
Şimdi bunu şöyle ifadelendirebilirim. Gerçekten biz dernek üyelerimizin birçoğu kendini kanıtlamış, ortaya koymuş, geçmişte yaşadıkları bütün sorunları kendilerinden sonraki kardeşlerinin yaşamaması için hayatın tam içinde bulunan bir grubuz. Daha iyi olmaya çalışan bir grubuz. Bu noktada insanlarımızın bireysel olarak duyarsızlıklarını suçlamıyoruz. Çünkü gerçekten herhangi bir kardeşimiz dışarıdaysa, ve tuvalet ihtiyacı gerçekten söz konusuysa, hiç tanımadığı birinden bu talebi yaptığında o kişi tamamen kendi kardeşine ve dostuna yapıyormuş gibi yardımcı oluyor. Bu noktada bizim idarecilerimizle ve bu kanunları, yasaları ortaya koyan hükümetle birazcık sıkıntımız oluyor. Çünkü verilen hakların geri alınıp lütuf gibi muhtaçlık noktasına tekrar sunulduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden toplum olarak insanlarımızın duyarlılığını yabana atamayız. Bunu rahatlıkla belirtebilirim. Ancak uygulanma noktasındaki gazetelerde, beyanatlarda, televizyonlarda engellerin şu şu şu hakları var dendiğinde ve biz o hakları kullanma noktasında atak yaptığımızda sonuç alamıyoruz.
Evet, sıkıntılar da burada başlıyor. Örneğin siz buraya gelirken bile annenizle
Annemle gelmek
durumunda kaldınız.
O yüzden bu, yani çok geniş cümleler sarf etmek istediğim için duraklayarak konuşuyorum. Ama ekstra özel noktalardan bahsedilecek olursa çok küçük ayrıntılar. Gerçekten çuvaldız iğne meselesine gidilmesi gerektiğini söylüyor.
Evet, aslında o ayrıntılar önemli. Her şey o ayrıntılarda gizli. Çünkü hepimiz aslında birer engelli adayıyız baktığımızda, değil mi?
Doğru.
Bugünden yarına kimsenin garantisi yok.
Çünkü en yakın tarihte, bırakın engelli olmayı, Oya Aydoğan gibi değerli bir sanatçıyı sadece yutkunmayla kaybettik.
Evet.
Yani bu ölümle sonuçlanan bir şey. Bu kadar kaşla göz arasındaysa, evet, kaşla göz arasında birçok engele sahip olunabilecek noktalar söz konusu. İşte yani dışarı çıktığımızda bizim sorunlarımızın başında gelen, özellikle görme engelli arkadaşlarımız için sarı şeritler oluyor. Bunların önüne fark edilen araçlardan tutun da reklam tabelalarının yeni nesil, akıllı reklam tabelalarının konulması bizleri hayatın içinde olmamız yerine hayatın dışına öteleyen, itekleyen noktalar oluyor. Sağlık konusunda bir engellinin, ortopedik engelli, spastik bir engelli arkadaşımızın tedavi alma hakkı varken bunun son derece kısıtlı ve sınırlı sunulması o tedavinin aslında yararının sağlanamaması noktasına geliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir engelli özel bir rehabilitasyon merkezinde ya da devlet hastanesinde tedavi alabilir. Bunun için evet hükümet belli bir miktar ödemeyi karşılıyor. Ama öyle yoğun bir çalışma sistemi olmalı ki spastik engelli kardeşlerimiz için sonuç alalım. Ki o yoğun çalışma sonucunda yürüyen kardeşlerimiz var. Ama bize tanınan 8 seanslık bir tedavi aylık.
Yetmiyor, karşılamıyor. Evet. Peki dernek olarak bu anlamda sizin bu sorunları çözmek adına yaptığınız çalışmalar var mıdır?
Tabii ki biz birebir olayların içindeyiz. Birebir dilekçelerimizle resmi kurumları aşındıran, hatta kelime uygunsa tırmandıran bir yapıyla ilerliyoruz. Dernekçilik anlayışını bugün toplumda var olan anlamdan uzaklaştırmak için hele bundan sonra çok daha yeni projelere, yeni olaylara imza atacağız. Çünkü dernekçilikte topluma yansıyan bir anlayış oluştu son yıllarda. Para toplayan ve sadece bağışları alan fakat hizmet vermeyen bir anlayış oldu. Genel anlamdaki dernekçilikten bahsediyorum. İşte kapıya gelip tiyatro yapıyoruz diyerek para toplayan,
Telefonlar açan
kesim tamamen gerçekten çalışan Türkiye Sakatlar Derneği gibi kökleşmiş ve 60'tan fazla şubesi bulunan bir derneğin bile kirlenmesine sebep oluyor ki yeni kurulan ve gerçekten elini taşın altına koymak isteyen birçok derneğimiz bunlardan muzdarip kalıyorlar. Böyle bir anlayışla yaklaşıldığı zaman çok kötü oluyor. İnşallah bunlar önümüzdeki süreçte dikkate alınarak daha iyi gidecek. Bu anlayışı yok etmemiz gerekiyor önce.
Evet, kesinlikle. Peki bu çalışmalar kapsamında hiç bir adım öne gittiğiniz köklü çalışmalar oldu mu? Ya da ses getiren çalışmalarınız?
Şimdi kurumsal anlamda başvurduğumuz dilekçeler çok ağır aheste yürüdü.
Evet.
Gerçekten ihtiyacımız olan bir şey çok öncelikli olarak yapılması gerekiyorsa biraz biz basını kullanıyoruz.
Nedir önceliğiniz sizin? Değişiyor mu engele
Tabii
göre?
Tabii ki engele göre değişiyor. Bir zihinsel engelli arkadaşımızın problemi farklı olurken ortopedik engelli arkadaşımızın problemi farklı.
Ama görme siz engelli hepsine farklı. Aynı Tabii, açıdan bakıyorsunuz.
Hatta biz sadece engelli olarak üye almıyoruz. Sağlıkları da engelli olmayanları da bünyemize katıp bizim dünyamızı tanımalarını bizimle yol alırken farkındalık yaratmak istiyoruz. Bunu şunun için söyledim. Benim bir kardeşim vardı, sağlıklı kendisi. Hiçbir engele sahip değil. Benimle gezer tozar. Hatta çocuklukta biz kardeşim babasına arabayı çalar. Benimle gezerdi. Böylesine can bir kardeşim. Yıllar sonra bir şekilde ayağını kırdı. Ve evde oturmak zorunda kaldı bir hafta kadar. Ki biz engelliler ömür boyu böyle bir sıkıntımız. Ama o bir hafta sonunda kardeşim annesine şöyle bir itirafta bulunmuş. Ben Oğuz'u şimdi daha iyi anlıyorum.
Evet.
İşte bunun için derneğimiz her şekilde herkese açık. Ki bizimle çalışsınlar diye. Ki bu arada üniversite öğrencileri telefon edip sizinle çalışmak istiyoruz. Ödevlerimiz var. Biz engelli konusunu seçtik diyerek çok güzel yaklaşımlarda da bulunuyorlar.
Evet. Bu arada kaç tane üniversite bitirdiğinizi de ben dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çok önemli. Gerçekten. Yani. Çünkü engelleri aşmak elimizde evet. Aslında evet. Değil mi?
Tabii ki. Engelleri aşıyoruz bir şekilde. Hı-hı. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Biliyorum ki bütün kardeşlerim de aynı düşüncede. Bizler birer hamuruz. Bizleri bir şekle getiren ailelerimiz. İşte o ailelerimiz bizi bir şekle getirdikten sonraki kısım tamamen bizlerin eline kalıyor. Bir sunum kısmı oluyor. O sunumu da güzel yaparsak yaşantıda kazanamayacağımız şeyler yok. Siz söylediniz diye ifadelendireceğim.
Lütfen,
örnek olması adına dediniz
elbette.
Çünkü. Yoksa gerçekten kendimden bahsetmekten hep sakınır. Böyle sorulara internet siteme bakın falan derim yani. Ama peki.
Ama duyuralım, paylaşalım peki. Lütfen. Önemli.
Ben Dağız Üniversitesi Çevre Teknikerliğini bitirdim ilk olarak. Daha sonra Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkileri bitirdim. İkisi ikişer yıllık olduğu için 4 yıllık bir üniversite olsun diye Açık Öğretim İşletmeyi 3. sınıftan başlayarak sonlandırdım. Yine şu anda da Açık Öğretim Fakültesi 4 yıllık olmak üzere felsefe öğrencisiyim. Tömer'den 12 kur İngilizcem bitmiş durumda. B2 düzeyde sertifikam var.
Harikasınız.
2 tane kitabım var. 2 tane de dosyam var şu anda hazırda.
Evet. Kitaplar engellerle ilgili kitaplar
mutlaka,
değil mi?
Mutlaka. Mutlaka. İçeriğinde yani içerik olarak tabii ki. Ama genelde ben bu vurguları aşk üzerinden ama sadece karşı cinse duyulan değil. Genel anlamdaki sevgi ve aşk üzerinden küçük öyküler oluşturuyorum.
Evet. Aslında o sevgi ve aşkla çözülemeyecek hiçbir şey yok hayatta.
Vurgu o yüzden zaten.
Evet. Engelleri de aşmak evet. Sevgi ve aşkla baktığımızda evet. Elimizde diyoruz. Ve size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Biz
çok teşekkür ediyorum.
16 Mayıs arasındaki böyle özel bir haftada bir nebze olsun sesimizi duyurabildiysek ne mutlu diyoruz.
Çok teşekkür
ediyoruz.
Mutlaka öyle olmuştur. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağ kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İnşallah.
Sağ olun, var olun.
Daha iyi sonuçlar aldığımız şeyleri duyurmak adına.
Elbette her zaman ki. Bekleriz hayatın seslerini. Peki. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Atama Başkanı Sayın Mustafa Oğuz Mucurluoğlu stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve müziğe dönüyoruz hayatın seslerinde.
kralının bilinir hikayesi. Kimileri hayattan mutlu sonlar çalar bu şehirde. Kiminin de bizim gibi yarım kalır hikayesi. Bir üzüm şehri ayırdı bizi ve bu son olmayacak. Gözyaşıyla besledi her aşk ölümü tadacak. Bizi artık ne de zaman. Unutabilmek gerek bazen ağlamadan. Ne yeni bir aşk avutur bizi ne de geçmişin izi. Kabullenmek gerek bazen yeni. Son olmayacak. Gözyaşıyla besledi her aşk ölümü tadacak. Bir üzüm şehri ayırdı bizi ve bu son olmayacak. Gözyaşıyla besledi her aşk ölümü tadacak.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sayın Gürkan Avcı telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım. Bütün dinleyicilerimize buradan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum aracılığınızla.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgi, saygı bizden. Şimdi 7. Halk Dansları Yarışması düzenlendi. Avrupa 7. Halk Dansları Yarışması. Daha önce de tatlı yarışmasıyla dinleyicilerimizle buluşmuş, bahsetmiştik. Yine oraya döneceğiz ama neler aktaracaksınız yarışmayla ilgili? Kimler katıldı? Dereceler nasıl oldu?
Evet, yarışmamız Avrupa çapında oldu. Değişik ülkelerden, Avrupa'daki değişik ülkelerin en profesyonel folklor ekipleri katıldı. Tabii bu yarışmayı biz başta Milli Eğitim Bakanlığımız, Berlin Büyükelçiliğimiz ve Karlsruhe Başkonsolosluğumuzun hamiliğinde düzenledik. Karlsruhe Eğitim Ateş Hediye olarak. Ve yarışmamız iki bölümden ibaretti. Birincisi Avrupa Halk Oyunları yarışması. İkinci ayağı da Baden Türk Okulu ile birlikte bir folklor müsabakası. Yani büyükler ve küçükler klasmanında düzenledik. 1500 kişinin üzerinde vatandaşımız katıldı. Coşkulu bir katılım ve muhteşem bir finalle neticelendi. Ve vatandaşlarımız, hakemlerimizin beğenisine sundu folklor ekiplerimiz ve yüzün üzerinde yöremizin oyunu sergilendi burada. Yani Türkiye'deki 100'e yakın yöremizin folklor oyunları hem küçükler hem de büyükler klasmanında sergilendi. Küçüklerde Trabzon yöresi oyunuyla Lar Türk Okulu Aile Birliği birinci oldu. Muhteşem bir oyun sergiledi çocuklarımız. İkinci Bruksal Türk Okulu Aile Birliği oldu. Üçüncü Zeybek oyunuyla. Üçüncü de Spayingen Türk Okulu Aile Birliği folklor ekibinin Van yöresi oyunu. Üçüncü oldu. Kupalarını, madalyalarını takdim ettik. Coşkulu alkışlar eşliğinde büyük bir heyecan ve gözyaşları içerisinde çocuklarımız ödüllerini aldılar. Ve bütün yarışmaya katılan bütün çocuklarımıza da bu günün anısının nişanesi olarak da ilk üçe giren girmeyen bütün çocuklarımıza da özel madalyalarını verdik bugünün anısına. Büyüklerde Almanya'daki Dizem Sanat Grubu Kütahya oyunuyla birinci oldu. İkinci de Ahenk, yine Avrupa'dan Ahenk Dans Grubu Trabzon yöresi halk oyunuyla üçüncü oldu. Ve ikinciliği de Ritim Dans Grubu Denizli Acıpayam yöresi oyunuyla ikinciliği aldı. Görülmeye değerdi. Yarışmanın finali görülmeye değerdi. Katılan seyircilerin tebrik dolu, coşkulu alkışları, oyuncularımızın, antrenörlerimizin mutluluk gözyaşları arasında kupalar, madalyalar ilk üçe giren folklor ekiplerine takdim ettik.
Evet. Peki ilgi nasıldı?
Türk Halk Oyunları Federasyonumuzun yöneticilerine, hakemlerine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarışmamıza katkı ve katılımlarından ötürü. Muhteşem bir gösteriydi. Şunu da özellikle...
İlgi nasıldı? Halk oyunlarını özlemişler miydi?
Yani evet, o benim çok dikkatimi çekti. Almanya'da çarpanlarıyla birlikte 5 milyona yakın insanımız var. İnsanlarımızın Türkiye'ye, Türk kültürüne, Türk halk oyunlarına, Türk müziğine, o yörelerimizin giysilerine ne kadar böyle aşkla, hasretle, muhabbetle baktıklarını, dinlediklerini, gözyaşları içerisinde, vatan hasreti içerisinde seyrettiklerini gördüm. Gerçekten görülmeye değerdi, izlenmeye değerdi. Çok büyük bir hizmeti burada ateşelik olarak ifa ettiğimizi gördüm. Gerçekten Almanya'da başta çocuklarımızın, gençlerimizin Türk dili, Türk kültürü, Türk müziği, Türk folklorunun öğrenilmesinde, seyredilmesinde büyük faydalar olduğunu, çünkü bu bütün bunlardan oldukça uzaktalar. Bu tip faaliyetlerin çocuklarımızın milli ve kültürel değerlerimizi öğrenmelerinde ne kadar önemli ve üstün bir vazifeyi ifa ettiğini görmüş oldum. Gerçekten Nilgün Hanım muhteşemdi. Çok halen insanlar, izleyiciler, folklor ekipleri bu güzel yarışmanın etkisinde. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha başarılı, çok daha yüksek katılımlı ve çok daha böyle muhteşem bir
yarışmayla birlikte olacaksınız. Değişik yarışmalar yapmaya devam ediyorsunuz anlaşılan, edeceksiniz de. Bundan önce de bir tatlı yarışması vardı. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Kim kazandı o tatlı yarışmasını? Ben merak ediyorum Sayın Gürkan Avcı.
Evet. Evet, onu da Avrupa çapında düzenledik. İsviçre'den, Fransa'dan da vatandaşlarımız katıldı. Avrupa Türk tatlı yarışmasıydı. Bizim buradaki gayemiz şu, Nilgün Hanım, yani Türk müziğinden tutun, Türk mutfağına, halk oyunlarına kadar büyük Türk kültürünün ve medeniyetimizin o güzel güzide özelliklerini vatandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz unutmasın. Ne kadar büyük bir kültürün, medeniyetin mensubu olduklarını görsünler istedik. Buna hizmet ediyoruz ve vatandaşlarımız, soydaşlarımızla birlikte olalım, beraber olalım, kaynaşsınlar. Bunu sağlamaya gayret ediyoruz.
Evet.
Tatlı yarışmamız da gerçekten çok muhteşemdi. Mesela Mehter takımı getirdik. Müzik gruplarımız. Orada da minikler halk oyunları gösterisi sundular. Ardından da
yarışmayı kim kazandı Sayın Gürkan Avcı?
Evet, birinci Konstans'tan bir Aysel Aşkın hanımefendi oldu, kaymaklı kadayıf ile. İkincisi, ikinci tatlı yarışmasında ikincimiz İsviçre'den Kemal Paşa tatlısı ile Beytiye Işıklar hanımefendi oldu. Üçüncü de bir Alman vatandaşımız hanımefendi Katerina Hanım Türk pastası ile üçüncü oldu. Kendilerine ödüllerine para ödülü.
Süper, harika. Siz böyle yarışmalar düzenleyin. Biz de hayatın seslerini de duyurmaya devam edelim. Hem de oradaki dinleyicilerimiz Türk kültürüyle tanışmış olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürkan Avcı. Bizlerle birlikte olduğunuz için hayatın seslerinde yine görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Selamlar,
sağ olun.
Sevgiler gönderiyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Sayın Gürkan Avcı telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sihirli Sözcükler. ...5.40'ı gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz... ...Sihirli Sözcükler köşemiz başladı... ...Dil ve İletişim Uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu-Ata... ...bizlerle birlikte merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, Perşembe günü 19 Mayıs... ...Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı... ...Büyük Önder Atatürk... ...Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlerimize armağan etmiş... ...bütün ümidim gençliktedir... Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik demiş.
Ne kadar yüksek bir ifade şekli.
Evet, değil
mi? Hayran kalıyorum her seferinde sözlerini okudukça, duydukça. Çok özel bir ifade gerçekten. Her kafanın hayran olduğu yüksek bir...
Anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik demiş. Biz de dedik ki bugün gençlik konuşalım. Gençlik üzerine sözlerden konuşalım.
Evet.
Genç yazarlarımız gençler için neler demişler. Onlardan söz edelim demiş.
Evet.
Zaten Atatürk'le başladık. Madem Türk gençliği diye başlar o hitabede değil mi?
Aslında o hitabenin güzel bir özelliği var. Anıtkabir kütüphanesinde sanıyorum el yazmaları bölümünde. Atatürk'ün gençliğe hitabını düzelttiği bir metin vardır. Belki görmüşsünüzdür. Önce Atatürk şöyle yazmış. Ey Türk gençleri.
Evet.
Sonra çizmiş ve gençliği diye düzeltmiş. Hı hı. Bu düzeltme bile aslında onun bakış açısının ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.
Evet.
Çünkü gençleri derseniz işi kişileştirmiş oluyorsunuz doğal olarak. Kişilere hitap ediyorsunuz ama gençliği dediğiniz zaman zamansızlaştırıyorsunuz.
Evet. Belki genç beyinden söz ediyor.
Ve kesinlikle bir kavramdan bahsediyor aslında. Dolayısıyla bugün her yaştan insanın da kendini o hitabenin içinde bulmasını sağlayan şeylerden biri o küçük değişikliktir. Pek çok kitabı, pek çok çok el yazması ve üzerinde notları var. Çok etkilendiğim özelliklerinden biridir Mustafa Kemal Atatürk'ün bu denli incelikli bir hitap yeteneğine sahip olması. Çok özel biri. Zorlu gençlik yaşamış olanların bu tür hayran bırakıcı dehalarını ortaya çıkardığını görebiliyoruz. Onun da öyle çok zorlu bir gençliği olmuş, evet. Biz bugün kimlerden bahsedeceğiz? Aslında biz bugün yazarlarımızın, birkaç yazarı seçebildik süremiz sınırlı olduğu için, Türkiye'nin çok satan yazarlarına baktık, yani kitaplarına ve onların yazarlarına.
Genç yazarlar mı bunlar, gençliği yazan yazarlar mı?
Aslında her ikisi de değil. Şöyle, örneğin Orhan Pamuk'tan bahsedebiliriz. Çok başarılı olmuş, alanında başarılı, ismi tanınan, yazdıklarıyla farklılık yaratmış yazarlar ve onların gençlikleri. Çünkü biz gençlik deyince bazen çok acımasız yaklaşabiliyoruz. Çünkü gençlik döneminin bazı özellikleri var bildiğimiz üzere. Her şeyden önce fiziksel olarak insanın dönüşüm yaşadığı bir süre. Ve o dönüşümün getirdiği hayatla uzlaşma süreci aynı zamanda. En basiti beni her zaman şaşırtan bir şeydir. İnsan içinde yaşarken çok fark etmiyor ama hani yatıp kalktığınızda, her sabah uyandığınızda bedeninizin değiştiği bir dönemdir. 21 yaşına kadar büyürüz, boyumuz uzar, irileşiriz. İşin kimyası bambaşkadır. Bugün hayranlıkla baktığımız yazarların aslında o dönemlerde ne kadar zorlu süreçler yaşadıklarını ve bunların, onları nasıl bugünkü başarılı gördüğümüz o hale taşıdığını görmek istedim. Dinleyicilerimize de onlardan örnekler getirmeye çalıştım.
Evet, devam edelim o zaman. Şöyle, hangi örnekler onlar?
Belki Orhan Pamuk'tan bahsetmek gerek. Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış yazarı. Orhan Pamuk çok popüler bir yazar. Türkiye'de de çok okunan, dünyada da çok okunan bir yazar. Fakat Orhan Pamuk için... bizim tanıştığımız dönemi Orhan Pamuk'un popüler olduğu dönemdi doğal olarak. Evet. 52 doğumlu yazarımız. İstanbul'da büyümüş, Nişantaşı'nda, Robert Kolej gibi iyi bir kolejden mezun. Fakat sonrasında aslında bugünkü o ödül kazanmış Orhan Pamuk'un rüzgarını orada görebiliyoruz şimdi bakınca. Mimarlığa girmiş olmamış, gazetecilik okumuş fakat yapmamış. 23 yaşındayken yazar olmuş birinden bahsediyoruz. Annesi çok karşı çıkmış. Onu destekleyen daha çok babası. Fakat Orhan Pamuk'un şöyle bir özelliği var ki takipçileri bilecektir zaten. Neredeyse teknolojiyi kullanmayan ender yazarlardan biri. Hala dolma kalemle yazan bir yazar. Dolayısıyla yazarlığı da çok kapalı kapılar ardında gören bir yazar. Şimdi kendinizi böyle bir gencin anne babası olarak hayal ederseniz iş daha da zor olacak. Hani sizin biraz önce okuduğunuz Atatürk'ün sözü o yüzden beni çok etkiledi. Ben bugün bu yazarlara şöyle bir bakarken düşündüm, ben onların annesi olsam ne yapardım? Muhtemelen Orhan Bey'in annesi ben olsam ben de yapma çocuğum, git bir meslek sahibi ol falan diyebilirdim belki.
Ama o kadar çok kitap okumuş, inanılmaz bir kütüphanesi varmış, evet. Ki onun önünde ilerleyen yıllarda bir fotoğraf çektirip onu
evet. Değil mi? Popüler tarafında reddetmeyen biri. Fakat ilginç olan tarafı şu, Nobel Edebiyat Ödülünü Orhan Pamuk Babamın Bavulu adlı kitabıyla aldı. Uzunca bir konuşması var Nobel Edebiyat Ödülünü aldığı zaman. Meraklıları bakabilirler. Orada ilk önce kendisi için yazar olmanın anlamını ifade ediyor ve diyor ki benim için yazar olmak insanın içinde gizli ikinci kişiyi, o kişiyi yapan alemi sabırla yıllarca uğraşarak keşfetmesidir. Hatta diyor ki iğneyle kuyu kazmak yazar olmakla örtüşen bir ifadedir benim için. Zaten kitaplarını okursanız bunu da hissedersiniz. Kendini günlerce çalışma ofisine ya da evine, çalışma odasına kapatıp neredeyse hayatla bağlarını kapatarak bunun için de bedeller ödeyerek yazan biri. Ölümünden kısa bir süre önce babası ona kendi yazılarının içinde bulunduğu bir bavula emaneten bıraktığında Orhan Pamuk ilk önce bunun sorununu yaşamış. Çünkü okursam babamın yazdıklarını beğenmeyecektim. Dolayısıyla bir süre okumak istemedim diyor. Yani bir taraftan da böyle bir kendi yazarlık halinden ve yazdıklarından memnun bir insanla karşı karşıyayız. Fakat sonra gençlik yıllarına gitmiş. O konuşma içinde de anlatıyor zaten. Yazar olmayı istediği zaman çevresindeki pek çok kişi, annesi dahil, buna karşı çıkmış. ve yazdıklarıyla uzlaşabilmesi babasının yardımcılığına bağlı. Buna rağmen ya babamın yazdıklarını okuduğumda ya beğenmezsem diye düşünmüş. Ve bunu babasına karşı hissettiği için de utanmış. Fakat sonra hatırladığı bir şey var ki bu önemli. Cevdet Bey ve Oğulları kitabı ki bayağı kapsamlı bir dönem kitabıdır. Yazdığı zaman annesine okutmak istememiş. Çünkü annesi yazar olmasını istememiş zaten. Babası onu destekleyen kişi olduğu için babasına okutmuş kitabı. Babası çok beğenmiş ve benim paşa oğlum dercesine kendi ifadesiyle Orhan Pamuk'a demiş ki bir gün sen Nobel Edebiyat Ödülünü alacaksın.
Baba görmüş.
Ve birden çok kez bunu söylemiş. Ben açıkçası kendimi artık biraz anne baba gibi düşününce şöyle yorumladım. Çocuğum olsa bu kadar kolay hadi çocuğum yaz yazmasını isterdim ama okulu bırakmasını istemeyebilirdim hakikaten. Evet. Bu zorlu bir karardır kendimizi anne baba olarak düşünürsek. Yine de bir çocuğu o noktada desteklemek ve yazdığı eserini sen Nobel Edebiyat Ödülünü alacaksın diyerek kucaklayarak kutlamak çok özel bir şey ki herhalde hayat bazen böyle güzel dışarıdan bakılınca mucizesi daha açık görünen anlar hediye ediyor insana.
Evet.
Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü babasının o emanet bavuluyla bavuluna ilişkin yazdığı kitabıyla almış.
Evet, demek ki buradan da şunu çıkarabiliyoruz. Gençlerin anne babalardan ya da ebeveynlerden mutlaka bir motiveye ihtiyacı var.
Kesinlikle. Yol göstericilik ancak o zaman geçerli. Hazreti Ali'nin çok sevdiğim bir sözü var. Çok da bilinen bir sözü ama zaman zaman hayatın içinde tekrarlamak lazım. O demiş ki 7 yaşına kadar olan çocuğunuzla oynayınız. 15 yaşına kadar olan çocuğunuzla arkadaşlık ediniz. Ama çocuğunuz 15 yaşından büyükse onunla istişare ediniz.
Evet, bizim eksiğimiz burada başlıyor galiba.
Ve Hazreti Ali'nin bakışındaki o insani özdeğer kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bugün hakikaten 15 yaşından büyük demek, 17 demek, 18 demek, 19 demek.
Evet, onlar her şeyi bilirler.
Evet, her şeyi bilirler. Her şeyi bildikleri bir dönem. Her şeyi bilirler. Hatta o kadar güzel bir ifade var ki her şeyi bildikleri için hiçbir şekilde yeteneklerinden de şüphe etmezler.
Evet.
Sait Faik'in böyle güzel bir cümlesi var. Onlar her şeyi bilirler ve Ferit Edgün'ün yanlış söyledim. Her şeyi bilirler ve hiçbir yetenekten şüphe etmezler. Dolayısıyla aslında belki olgunlaştıkça bizim anlamakta güçlük çektiğimiz şey bu.
Victor Hugo da demiş ki her şeyi bilecek kadar genç değilim.
Bravo. Kesinlikle. Zaten aslında hayatta uzlaşılması zor taraf. İnsanın kendi gençliğine baktığı zaman da uzlaşması zor olan taraf bu değil mi?
Evet.
O cehaletimizle cesaretimizin başat gittiği noktalar.
Cahil biz, cesareti dediğimiz
sene. Biz aslında kendimizi cesur görmeyi istiyoruz ama cahil görmeyi kim ister?
Evet.
Bir diğer yazarımız yine hem Türkiye'de hem dünyada popüler Elif Şafak. Elif Şafak'ın da ilginç bir çocukluk dönemi var. Okuyucuları bileceklerdir. Sanıyorum dünyada da Türkiye'de de en çok aşk kitabıyla anılıyor hala. Elif Hanım'ın da çocukluk döneminde annesinin görevi dolayısıyla başka ülkelerde olmasından doğan çok kültürlü ve çok dilli bir çocukluğu var. Bu yüzden belki de akademik de çalışan bir yazar. O da diyor ki ben yazarlık işini, yazarın yaptığı işi biraz çerçicilik gibi görürüm. Hani biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan alarak. Ve çocukluğunda uzunca bir süre çeşitli ülkelere gidip geldiği için kendini bulunduğu yerlere emanet gibi hissettiğini söylüyor. Fakat Elif Şafak'ın kitaplarına baktığımız zaman bugün de bu çeşitliliği görüyoruz ve onun aslında kendi ifadeleriyle toplumun çeşitli katmanlarını bir araya getirmeye en azından niyet eden, en azından bu gözlemi paylaşmasını sağlayan bugün yazar olarak kitaplarında çünkü genellikle bu vardır ki aşk kitabı da öyle sonuçta bir yabancı hanımın sonunda Konya'da ezan sesiyle biten bir kurguya sahip olan kitabıdır onun. Bütün o çocukluğu ve gençliği boyunca farklı ülkeler, farklı kültürler, farklı dilleri arasında gidip gelirken aslında Türkiye'ye bütünleştiren bir bakış açısıyla bakmasını sağlayan bu. Ve Elif Şafak'ın gençlik dönemi de çok kabul edilebilir olmasa gerek muhtemelen. Evet. Çünkü bu çeşitlilik, bu çokluk, bu hiçbir yere ait olmayan duruş aslında belki de sorun olarak algılanabilecek bir şey. Birebir yanındaysanız, ama bir yazarı yazar yapan, farklı yazar yapan özelliklerinden biri. O sürekli şunu söylüyor zaten, dille ilgili de bir farklı duruşu var onun. Sürekli bulunduğu durumun birkaç adım dışına çıkarak bakmak ihtiyacı doğmuş. Hı hı. Çocukluğunun ve gençliğinin ona getirdiği bir yan refleks olarak. Ve bu sayede yazar kimliğinde bunları çok göz önünde görüyoruz. Hatta argoyu ya da benzer dil farklılıklarını, dilin ritmini de böylelikle kullanmış.
Evet.
Bir diğer yazarımız, ondan da bahsetmemiz gerek, Ahmet Ümit.
Hı hı.
Bugün Türkiye'nin popüler polisiye yazarlarından çok satan kitaplara sahip Ahmet Ümit. Olağanüstü bir dil zenginliğine de sahip. Kitapları çok farklı katmandan okuyucuya hitap ediyor. Fakat 14 yaşından 29 yaşına kadar olarak kaçak yaşamak zorunda kalmış biri.
Hı hı.
Çünkü bir sol partinin içinde 80 dönemi, 14 yaşında bir çocuğun kaçmak zorunda kalması, 79'da 80'de kendinizi onun annesi babası gibi düşündüğünüzde,
evet,
insanın hani sınırlarını zorlayan, kalp atışlarını zorlayan bir süreç. Evet. Hayatından endişe ediyorsunuz. Böyle bir çocuğa bir sürü şey söylemek mümkün. Genç bir beyin, olağanüstü bir yapıya sahip. Fakat bu hayat, bu kaçma dönemi onu bugün olağanüstü bir polisiye yazarı haline getirdi. Ve öylesine bir sihirli kaleme sahip ki bugün çok farklı katmanlardan kesimi kitaplarında, hem içinde, kitabın içinde konusunda kişilerinde, hem de okuyucularında birleştirebiliyor.
Aslında bunlardan şunu da çıkarabiliyoruz. Gençlikte yaşadıkları ileriki hayatlarını evet, belirliyor mutlaka. Ama anne baba olarak
anne baba olunca iş zor, kimliklerden zor, çıkmak evet, lazım. Ama şu gerçek, gençlik insanı mayalayan bir süreç. Kendimizin gençlik dönemine bakıp neye mayalandığımızı keşfedebiliriz. Hani biz birkaç yazardan örnekle bunu söyleyebiliyoruz
evet,
bugün. Kendimizin gençliğine bakıp bizi neye mayaladığına bakabiliriz. Yakınımızda gençler varsa anne baba olmak gerekmiyor. Biz aynı zamanda abiyiz, ablayız, öğretmeniz, iş
evet,
arkadaşıyız. Çevremizdeki gençlerin şu anki gençlik iksiriyle neye mayalandığına bakabiliriz ve onlara hizmet edebiliriz.
Evet.
Yoksa gençlik haftasının bir anlamı kalmaz. Sadece
kalmaz,
ulusal bir gün olması yetmez bize.
Evet, o zaman yine Atatürk'ün bir sözüyle bitirelim sevgili Elif Berna Kutlu'ya.
Ne güzel olur.
Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir demiş.
Ne güzel söylemiş. Her daim
evet,
hayranız.
Gençlik haftası kutlu olsun diyoruz yeniden.
Evet,
size de
söylediniz,
çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Yarın yine birlikteyiz 15 haberleri sonrasında başkentten. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.